Ayrım 52.
Cinsel dürtülerden kurtulamıyordu bir türlü. Yatsımak boşunaydı. Cinsellik ağır basıyordu yaşamımızda. Bugün Necla'ya seni istiyorum derken düşünmeye bile kalmadan içinden kopar gibi söyleyivermişti. Nasıl allak bullak etmişti her şeyini kaltak. Dediği gibi mi yapsaydı? Abonaza gidip yıllardır uğramamıştı. Kadın yoktu şimdi yaşamında. Ne yapacaktı? Bir kez 31 çekmişti hücrede. Onu mu yapacaktı gene? O cıvıl cıvıl Süheyla'cık yoktu artık. Namussuz herifler yok ettiler zavallı kızı. Yağmurlu bir cam ardından geçer gibi Zübeyde geçti kafasından. Ne duygulu kadındı, olgun hem de. Söylenen doğruysa sözünün de kadınıymış. Ankara'ya gidip görse miydi? İlişkileri biliniyordu o ki. Ne sakıncası kalmıştı? İşe de başlamıştı. Nasıl giderdi Ankara'ya? Söylentilerle mi çizeceksin yolunu? Neyin ne olduğu belli değil daha. Vur kafasına sikinin, otur köşende. Akşamcılar usul usul çekilmeye başlayınca üçüncü dubleyi bitirip kalktı o da. İyiydi kafası. O Allah'ın belası eve mi gidecekti şimdi? Bir sinemaya mı dalsaydı? Canı onu da istemiyordu. Erken kalkacaktı yarın. Balık pazarından çıkıp tepe başına yürüdü ağır ağır. Sirkeci'den aktarmalı tramvayla eve geldiğinde onu bulmuştu. Mediha ile kızı yatmışlardı. Çabucak yattı o da. Çoktandır özlemini duyduğu deliksiz bir uykudan gözlerini açtığında sabah 7'yi geçiyordu. Mediha kahvaltıyı hazırlıyordu mutfakta. Banyodan çıktığında masa düzenlenmiş, yüzü gülüyordu ablasının. İş olmuş değil mi diyordu. İvedi yetiştirmişler demek. İletişim gücüne bak, korkulur bu ebe hanımdan. Salkım saçak sabah tramvayına atlayıp 9'a çeyrek kala bahçe kapıda indi. Pırıl pırıl bahar sabahında gidip hücreye kapanacaktı şimdi. Ekmek parası kazanacağız, kolay mı? Bir tan aldı tütüncüden. Tam bahara uygun haberlerle doluydu gazete. İsveçli Kont Bernadotte, Danimarka'da kayıtsız şartsız teslimi görüşüyormuş Almanlarla. Bağlaşık orduları, Alman ordusunu yarıp bir kez daha birleşmişler Sovyet ordularıyla Apollensdorf'ta. Yarın 1 Mayıs. Biz gene o hücreye kapanıp çalışacak mıyız? Başka ne bok yiyeceğiz? Bayram bizim sokağa da gelecek. Stalin bunu dediğinde kan içindeydi Sovyetler. Faşizm kan içinde şimdi. Sıra bize de gelecek. Handa kahveciden anahtarı alıp açtı iş yerini. Havasızlığın ağır kokusu vardı içeride. İç avluya bakan pencereyi açtı. Ne hava gelecekti oradan? Süpürüp tozunu alarak toparladı ortalığı. Kapıyı açık bırakıp dosyalara bakmaya koyuldu. Çoğu yüklü paraları alacak verecek sorunlarıydı. Kişiler, kurumlar arasındaki mal, para kavgaları pek de ilgi çekiciydi. Bir ev satılmış Hürmüz Pete'ye Pendik'te. Aslında ipotekliymiş evde. Komşu Muhittin Çıracı'nın arka bahçesiyle bilmem ne. Tam dalmıştı Mecit Bey, girdi. Sultanahmet'te duruşmaya yetişecekti 11'de. Gene eski Türkçe 6 sayfa yazıyı bırakıp çıktı hemen. Dosya okumak daha keyifliydi ya. Eski Türkçesi de ilerleyecekti burada. Saat 1'di, 2 sayfayı bitirdiğinde. Bir iki telefonu yanıtlamıştı bu ara. Duruşmaya gitmişti Mecit Bey. Öğleden sonra arasınlardı. Acıkmıştı. Adam yoktu görünürlerde. Bir şeyler yemek, temiz hava almak istiyordu hem de. Kalkıp çıktı, kapattı kapıyı. Anahtarı kahveciye bırakıp köfteciye gitti. Çabucak tıkınıyordu ki durup kaldı birden. Boncuk mavisi gözlü herifti 2-3 masa ötede, duvar dibindeki. Falakadan sonra koltuklayıp koridorda yürüten sivillerden. Koca kafalı kumral herif. Yürü ulan puş sözü çınlıyordu kulağında. Şekerpare yiyor deyus. Bok yiyesice. Bütün gövdesinden bir titreme geçti sanki. Ne yapacaktı şimdi? İlkelleşme. Ye yemeğini kalk git, ne yapacaksın? Isırdığı köfteyi ağır ağır çiğnemeye koyuldu. Lokmalar büyüyordu ağzında. Bir gün bir yerlerde Sait'le de karşılaşırsın. Alış bunlara oğlum. İkiniz de görevinizi yaptınız. Unutma, onlar yenildi. Bir şey alabildiler mi ağzından? Derince soluklanıp eğildi yemeğine. Kalktığında herif gitmişti. Kendine daha güvenliydi sokakta. Güçleri yetmemişti ona. 100 metre ilerideki akrep yuvasının yanında dolaşıyordu elini kolunu sallayarak. Onlar düşünsündü. İş yerine gelip geçti masasına. Avukat girdi arkasından. Telefon etmiş, yanıt alamamıştı biraz önce. Turgut duymamış mıydı telefonu? Yemeğe çıktığını, şimdi geldiğini söyledi. Bir şey demedi ya, pek de iyisine gitmemişti Mecit Bey'in aldığı yanıt. Yemeğini de getir, 10 saat çıkma bu izbeden diyor herif. O da benim ortalıkta görünüp göze batmamdan mı gocunuyor yoksa? Niye olmasın? Ne yapalım olursa olsun. Biraz sonra çağırıp dilekçe yazılışındaki yol yordamı anlattı önce Mecit Bey. Davacı, davalı kanıtlar, yasa maddeleri nasıl, hangi sırayla yazılır? Olay nasıl özetlenir, özet nereye yazılır? Yargıtay dilekçelerinde neler göz önünde bulundurulur? Sonra dosyalar üzerinde konuştu uzun uzun. Lüleburgaz'da bir arazi, ikide denizcilik üzerine dava vardı ki bunlar uzun süreli, kazanıldı mı yüz binler getirecek temel davalarıydı iş yerinin. 11 yıldır süren hazineye karşı arazi davası son aşamasındaydı. İş Ankara'nın istediği yüklüce parayı davalının vermesine kalmıştı. Cimri'nin biriydi davacı zahire tüccarı herif de. Anlamamıştı Turgut, Ankara'nın istediği yüklüce para. Tepeden bir bakışla güldü Mecit Bey. Evet, rüşvetti yani. Yaşam bu Turgut Bey oğlum dedi. Paran yoksa hiçbir büyük ticaret davasını kazanamazsın. Sen de göreceksin bunları. Babacanlıkla doğruları söylüyordu adam. Bunları çok iyi biliyordu Turgut da. Görmemişti, görecekti artık. Paran yoksa neyi kazanırsın ki bu dünyada? En güzel 1 Mayıs bildirisi Hitler'in geberdiği haberiydi. Vuruşarak öldü demiş Alman radyosu. Kendine kıydığıydı ajanların verdiği. Berlin 100 bine yakın esirle Kızıl Ordu'nun elindeydi artık. Dünya güzeldi. İşini de sevmeye başlamıştı Turgut. En pis, en çirkin, belki de en gerçek yanlarıyla dosyalara kapatılan bu toplum, kimi acıklı, kimi gülünç öyküleriyle her gün önündeydi. Aslında pek kötü birine benzemeyen Mecit Bey de mutluydu çalışmasından. Eski Türkçe bilen birini bulamayacağından korkmuş bir ara. Öyle demişti bir gün. Daha önce o yüzden çevirmiş başvuran birkaçını. Ayrıcalıklı sayılırız, değerimiz biliniyor. Eve biraz erkence geldiği bir akşam kapıdan dönen Kemal'le karşılaşınca deli oldu sevinçten. Kucaklaştılar. Kapıyı çalmış, kimse yokmuş evde. Şahap Bey gelmişse yukarıdadırlar. Topkapı'ya doğru yürüdüler ara sokaklardan. Mihri Belli ile arkadaşların bir bölümü tophanedeymişler. Harbiye cezaevine geçirilecekleri söyleniyormuş. Süleymaniye'ye asılmak istenen Saracoğlu faşisttir mahyasını onlara bağlıyorlarmış. Mihri Belli'ye kabul ettirememişler. Turgut'a sormuşlar mıydı? Sormamışlardı. Ankara'dakilerin bir bölümü bırakılmış. Reşat Fuat'a 9 yıl vermişler. Zeki Başdımar aklanmış. Aylar sonra geçen hafta Rahmi Usta'yı da salıvermişler güvenlikten. Onu aldıklarını bilmiyordu Turgut. Rahmi Usta da anlamamıştı niye aldıklarını. Karısı Fehime abla ölmüş geçen ay. O içerideyken. Ablası geldi aklına hemen. Ölmesinden değil, dinle bozmuştu ikisi de. O yüzden yani. Tam onun gibi de değildi ki Mediha. Değil de ne boktu ya? Halil'i sordu Kemal. Kaçtığını duymuştu Seher'den. Seher'den haberi yoktu kimsenin. Nihat Samsun'daydı. Hasan Basri'nin Sansaryan Han'daki ölümü acı vermişti herkese. Turgut içinde kaygılanmışlardı. Konuşmadığını biliyorlardı. Kırşehir olayı onun diretmesiyle kapanmış, örgüt bağı kuramamışlardı. Kötü bir rastlantıyla yakalanmıştı boyacı halim. Erbaa'ya sürmüşler, oradan da kaçmıştı. Turgut'un bulduğu işi de konuştular. Böyle gitsindi bakalım. Yeni bir durum olursa arayacaktı Kemal. Rahmi Usta'ya uğramak istediğini söyleyecekti bir ara Kemal'e. Kaynadı, ayrıldılar. Eve geldiğinde ablasıyla yanında ayakta uyur gibi sürüklediği Serpil, yukarıdan yeni iniyorlardı. Mutluydu Mediha Hanım. Almanların 7 Mayıs'ta kayıtsız şartsız teslim olması, 8 Mayıs'ta Churchill'in, Truman'ın Avrupa Savaşı'nın bittiğini radyolardan duyurmaları ne evdeki Medihaların umurunda olmuştu ne de avukat Mecit Bey'in. Sevinçle söz etmek isteyince başını sallamış, biz savaşı görmedik çok şükür deyip olayı atlatmak ister gibi bilmem hangi dosyayı hemen getirmesini istemişti avukat Mecit Bey. Belki de daha iyiydi böyle. Etliye sütlüye karışmayan biri olması bu herifin. Bazı dosyaları yargılama tutanaklarında anlatılan ilginç olayları okumaya öyle dalıyordu ki kimin de. Mecit Bey gitse de o kalıp okumayı sürdürüyor, akşamları çıkması 7'yi buluyordu çoğu günler. Eminönü'nde Haliç kıyısındaki gezgincilerin tavada kızartıp sattığı balık ekmeğin yanına karşıki Hacı Bekir'den biraz da helva almışsa şölendi. İstanbul yanındaki Alemdar, Azak, Şehzade başındakiler gibi iki filmli, ucuz sinemalara gidiyordu bazı akşamlar. Ya da topuğuna saplanan sancıyı kollayarak biraz da onu atlatmanın yolunu arar gibi ağır ağır yürüyüp kenti dolaşıyordu. Gözü hep çevresinde, arkasındaydı. İzlendiği kuşkusunu uyandıracak hiçbir belirti yoktu. En zor geçen de pazar günleriydi. Bir neden bulup da evden çıkmamışsa odasına kapanıp kitap okuması tedirgin ediyordu ablasını. Ebe Hanım teyze diyormuş ki birlikte bu hafta Eyüp Camisi'ne gidip et yemez de bu hafta eğer Turgut da gelirse Yeşil Hoca'nın. Ebe Hanım teyzelerle Şahap Bey de gelecekmiş. Hep birlikte Çırpıcı Çayırı'na. Neresi olduğunu bile bilmiyordu Turgut. Mediha nereden bilecekti? Yemeğe içmeye gideceklermiş. Siz gidin deyince bozuluyordu iş. Artık pek bir şey istemeyen kadının için için kaynadığı belliydi. Yine hastalanır diye umarsız biçimde korkuyordu Turgut. Sinemaya bir kez de tiyatroya götürmeyi önerdi, istemedi Mediha. Sıkılırdı. Tiyatroyu pek bilmez ya, sinemayı severdi eskiden bu kız. Şimdi de sevmiyor, ne yapayım? Bir akşam erkence dönüp çapadan eve doğru, çevreyi dolaştı ağır ağır. Kıyı köşe yörelerin akşamlarına bayılırdı. Satıcılar son kez bağırarak çekip gitmeye başlamışlardır mahalleden. Çocuklar içeri alınır. Mahalle bakkalındaki son alıcılar işlerini bitirip ayrılırlar çabucak. Evlere girilir, kapılar kapanır, ışıklar yanar. Radyo sesleri gelir pencerelerden. Sessizlik çökmüş, tek tük birileri geçen sokaklara. En güzel saatler başlamıştır evinde mutluysan. Ne mutlu sana. Rahmi Ustaların sokağının başına geldiğinde pencerede ışık görünce durdu. Günlerdir uğramayı kurmuş. Bir kez de geçmişti buradan. Karanlıktı pencereler. Yürüdü, çevreye bakındı şöyle bir. Kimseler yoktu. Çaldı kapıyı. Epeyce bekledi. Tahta merdivenlerdeki ayak seslerinden sonra kapı arkasından kim o sesi geldi Rahmi Usta'nın. Ben Turgut abi der demez açıldı kapı. Böyle sıcak karşılanmayı ne ummuş ne beklemişti Turgut. Rahmi Usta'nın sımsıcak pençesine aldığı ellerini uzun uzun sıkması tüm kaygılarını dağıttı bir anda. İyi ki gelmişti. İlle sorup izin mi alacaktı Kemal'den? Merdivenleri çıkıp oturma odasına geçtiklerinde ışığın altında yaşlanmış gibi gördü Rahmi Usta'yı. Saçları iyice kırlaşmıştı sanki. Karşı koltuğu gösterdi Turgut'a. Otur bakalım eşek inatlı herif dedi, hoş geldin. Şaşaladı Turgut. Karşısındaki koltuğa oturmuş gülerek bakan adamın sözüne ne anlam vermesi, ne demesi gerektiğini bilemeden gülümsemişti o da. Pek uzatmadan açıklama gereği duymuştu Rahmi Usta. Poliste böyle dediler senin için dedi. Eşek inatlı herifmişsin. Babanın adını bile söylemiyormuşsun. Utangaç bir gülümsemeyle gözlerini kaçırdı Turgut. Onurlanmıştı doğrusu. Söyleyecek bir şeyler arandı, bulamadı. Bu alçak gönüllü görünümü daha da yakınlık duymasına neden olmuştu Rahmi Usta'nın. İlk gördüğü günden beri gözü tutmuştu oğlanı. Kapıda sesini aldığında içine dolan sevinci saklamamıştı. Birinci şubede yılların görevlilerinden Laz Hüseyin. Senunlen pen kaldık eskilerden, Rehmi Efendi derdi. Gece nöbetinde hem ağzını aramak, kiminde de kendince dertleşmek için odanın kapısında çene çalarken bir şeyler kaptırıyordu ara sıra. Turgut'tan da öyle söz etmişti. Pen anlamayrum, ne akildur sizinki. Pen aha emekli olayrum, sen kena puralarasun. Arkanızdan da geleyi ha. Turgut diye pir herif var, gençlerden. Sen daniymişsun, bilmem. Gazetacıymış, keberecek ha dayaktan. Haçan tüşmüşsün. Pir iki soz ette canini kultar. Eşek inandidur desem, eşek bundan akillidur. Babasının adını söylemeyi ha, neredeyse. Elinde kalacağı Sait Bey'in. Kim vereyi bu akılları sizlere? Herif bunları söylerken gülmüştü Rahmi Usta. Herkes senin gibi akıllı olamaz ki Hüseyin Efendi. Allah kimini de böyle yaratıyor demişti. Tövbe tövbe demişti Hüseyin. Allah yaratmayı bunları, şeytan yaratayı, haşa haşa. O da gülmüştü. Polis Laz Hüseyin'in ağzıyla anlatıyordu Turgut'a. Sonra da bana akıl verdi Hüseyin dedi. Yaşlanmışım ben de. Bir abdest alıp tövbeyi istiğfar edip elimi bu işlerden çekmeliymişim. Sonu yokmuş. Pendan söylemesi dedi. Höçümat eskisinden çok kızayıymış. Şimdi bu işe. Gülüştüler. Kızsın bakalım ne sordular sana? Toparlandı Turgut. Doğruyu söylemesi gerekir miydi Rahmi Usta'ya? Halil'i soruyorlardı seheri, sonra biri kaçmış. Boyacı Halim diye Kırşehir'den benim Ankara'ya gidişime bağlamaya kalktılar. Var mıydı öyle bir şey? Olayı Kemal'den öğrenmişti aslında. Sorması Turgut'u bir denemeden geçirmek içindi. Kendini güç durumda duyumsadığı belliydi Turgut'un. Yüzü kızarır gibi oldu. Turgut'un suskun duralamasıyla aymış gibi. Sorulmaz böyle şey dedi Rahmi, bağışla. Halil ne oldu? Halil kaçmış. Bizi yukarıda gevşek tuttular sonra. Seher söyledi bir ara. Polis evi basınca pencereden arka avluya atlamış kaçmış Halil. E şimdi? Bilen yok. Aklı pek ermemiş gibiydi bu işe Rahmi Usta'nın. Güvenilir bulmadığı Halil'in bu kaçış biçimini de yadırgar gibi olmuştu. Arkadan atlayıp kaçmış. Polis de yemiş bunu. Olabilirdi de olmaya da bilirdi. O zaman ne olurdu? Halil'e güvenilir değil mi? Sinirli gülümsedi Turgut. Kendimden çok güvenirim abi dedi. Ne denirdi şimdi? Polisin bir oyunu olabilir miydi bu? Öldürmesinler de gizlice dedi Halil'i aklamanın yolunu bulmuş gibi. Bu namussuzlardan her şey beklenir. Önce anlamsız geldi bu söz Turgut'a. Söylenebilir olduğuna göre böyle bir olasılığın var olabilmesi kavurucu bir yalaza gibi dolandı içinde. Nereden çıkarmıştı öldürmeyi bu adam şimdi? Olabilir miydi? Niye olsundu? Seher kaçtığını görmüş abi, söyler mi yoksa? Bilmiyorum dedi Rahmi Usta. Tedirginleşmişti sözü buraya getirdiği için. Akla geliyor işte dedi, çok sinsi, çok kalleştir bu herifler. Durdu gülümseyerek, bir de bizim Laz'ımız vardır dedi, öyle der o. Oy analar doğurmamıştır boylelerini. Dedi Ahmet diyecekti demedi, bu oğlan tanır mı onu? Sizi niye almışlar abi? Vallahi aslında ben de anlamadım, boşu boşuna yatırdınız beni dedim, sırıttılar. Bizi eski atlattıklarına say dedi parmaksız Hamdi. Biraz durup aldı gene. Sorgulamada bir yerlerden bir şeyler çıkar diye beklediler sanıyorum. Hevesleri kursaklarında kaldı. Bol bol gözdağı verdiler. Ağzımdan bir şeyler almaya baktılar. Aslında korku içinde bunlar. Polis Hüseyin'in dediği doğru. Bize kızmayıp da kime kızacaklar? Kızıl Ordu Berlin'de. Ben de bazı inanamaz gibi oluyorum Rahmi abi. Avrupa işi bitti. Bitmiş miydi? Bu tertemiz genç adamın heyecanını bölüşmediği için suçluluk duyacaktı neredeyse. Tutamadı. Bitti mi dersin Turgut arkadaş dedi. Belki de şimdi başladı. Bozulmuştu Turgut, kızarır gibi oldu. Küçük burjuva evecenliği net kapılmış görüntüsü vermişti bir eski yoldaşın önünde. Beni yanlış anlamayın abi dedi. Asıl bundan sonra kavga, yani savaş bitti. Dedi ya, kızıl bayrağı Berlin'e dikmiş Kızıl Ordu'nun elinden kim alabilirdi Avrupa'yı? Faşizmi yere sermiş emekçi insanlığın gücü, tüm komünist partilerin çelik istenciyle Kızıl Ordu. İçindekileri okur gibi gözlerini gözlerine dikmiş Rahmi Usta'nın bakışıyla tedirgin kımıldadı. Bizden daha çok korkacaklar doğal ki, onu demek istiyorum. Neyi demek istediği saklasa da belli olan bu gence kanı iyice ısınmıştı Rahmi Usta'nın. İpin ucunu hiç kaçırmayacağız Turgut arkadaş dedi. Mart ayına benzer bu işler. Kominternden çıkarken kapıda bekleyen kızıl asker sormuş. 10 yıla kadar dünya devrimi olur mu Kamenev yoldaş? Şöyle bir duralamış Kamenev. 10 yıla kadar olur demiş. Hep söylerler bunu. Ne 10 yıllar geçti? Daha ne 10 yıllar var kim bilir. Şimdi boş ver bunları. Rakı içelim mi seninle? Yarım şişe rakım var. Birden sunulan bu yakınlığa hem şaşırdı hem sevindi Turgut. Konuştuklarıyla arasına her zaman genişçe boşluk koymaya özen gösteren Rahmi Usta mıydı bu? Nasıl isterseniz abi dedi, sizi tedirgin etmeyeyim de. Piyazım var, yumurta da haşlarız. Ben yedim abi, rakıya katılayım. Biz çok gördük o yedim diyenleri diye takılarak kalkıp çıktı odadan. Yardıma geleyim mi abi? Gel istersen. Mutfağa birlikte girdiler. Anlar mısın bu işlerden? Halil'le birlikteyken yapıyorduk, makarna, yumurta, balık kızartıyorduk filan. Bizim Reşat iyi bilir, Reşat Fuat. Yemeğimizi o yapardı, komunada. Fehime Hanım beni kötü alıştırdı, sonra da çekip gitti. Ne yapacağız bakalım? Bencil görünse de sesinde acılık vardı. Bir şeyler diyecekti Turgut, bulup söyleyemedi bir türlü. Turgut'taki saygılı çekingenliği dağıtmak ister gibi döndü Rahmi Usta. Biliyor musun dedi, bu gözaltının tek yararı beni Fehime Hanım derdinden uzaklaştırması oldu. Çağırttı beni, gidecektim de ne olacaktı? Bir köflü duvarı aşamadım bir türlü. Sen şu yumurtaları soy, ben masayı düzenlerim, konuşuruz. Polisten çıktığından bu yana ilk kez kendisine yakın gördüğü biriyle söyleşiyordu böyle. Kafası da komünist gibi işliyor bu oğlanın, ahlakı da. Kemal'in dediği, arkadaşları da pek seviyor. Masaya oturup da rakılar konunca kaldırdılar kadehlerini. Berlin'deki Kızıl Ordu için abi. Rahmi Usta başını salladı. Önce Stalin için dedi. Kızıl Ordu nasıl gitti oraya? Gene utangaçça gülümsedi Turgut. Doğruydu. Stalin için. Yeşil soğanlı, dilim dilim katı yumurtalı piyazı istekle yiyordu Rahmi Usta. Karnı gerçekten toktu Turgut'un. Peynirden aldı biraz. Senin başında ablanla dertteydi değil mi? Yarasına dokunulmuştu. Çatalı usulca bıraktı tabağının yanına. Gözlerini Rahmi Usta'ya dikti. Evet öyle. Nasıl, düzeldi mi biraz? Ne diyeceğini bilemeden kalmıştı Turgut. Bilmiyorum ne diyeyim dedi. Hastaneden çıkardılar, eskisi gibi değil. Duraladı. Şimdi de dine verdi kendini. Sinirlice güldü Turgut. Rahmi Usta sessiz düşünceliydi. Sana karışıyor mu dedi. Bıraksam karışacak. Bırak karışsın. Anlayamamıştı Turgut. Sana kapanırsa başka ortaklar bulur kendine. Daha iyi olmuyor o. Bulmuş bile abi dedi Turgut. Bana açılırsa da üstüne gidemiyorum. Ya gene hastalanırsa? Tutturuyor beni bilmem neredeki Yeşil Hoca'nın vaazına götürecekmiş.